Şizofren. John Katzenbach. 17. ayrım. Biz hap yutturanın ofisinde otururken durum da buydu. Dairenin penceresinden dışarı baktım, vakit geç olmuştu. Gün ışığı kaçmış, yerini küçük şehir gecesinin koyu karanlığı almıştı. Evimde birden fazla saat vardır. Hepsini ablalarım hediye etmiştir. Nedense saatin kaç olduğunu bilmeye karşı sürekli ve derin bir arzu duyduğumu sanıyorlar. Kendi kendime şu an sadece kelimelerin anlattığı zamana ihtiyacım var dedim. Bunun üstüne bir mola verdim, bir sigara tüttürdüm, evdeki tüm saatleri topladım, fişten çekerek ya da pillerini çıkararak durdurdum. Hepsinin aşağı yukarı aynı anda durduğunu fark ettim. Onu 10 geçe, onu 11 geçe, onu 13 geçe. Her bir saati alıp akrep ve yelkovanı aralarında bir tutarlık emaresi kalmayacak şekilde ayarladım. Hepsi farklı bir anda durmuştu. Bunu başarıyla tamamladığımda kahkaha attım. Sanki kendimi zamandan ve zamanın kısıtlamalarından kurtarmıştım. Lucy'nin nasıl öne eğilerek oturduğunu, insanı ezen ciddi bakışlarıyla nasıl önce Peter'a, sonra bana, sonra yine Peter'a baktığını hatırlıyorum. Galiba en başta bizi amacının tekliğiyle etkilemek istiyordu. Belki de delilere böyle kararlılıkla yaramaz bir köpek yavrusuyla uğraşır gibi muamele edildiğini sanıyordu. Sertçe, geçen gece gördüğünüz her şeyi anlatmanızı istiyorum demişti. İtfaiyeci Peter cevap vermeden önce tereddüt etti. Peki önce siz bize neden bizim hatıralarımızla ilgilendiğinizi söyleyebilir misiniz Bayan Jones? Neticede ikimiz de buranın polisine ifade verdik. Lucy soğukça neden mi bu vakayla ilgileniyorum diye sordu. Cesedin bulunmasından hemen sonra dikkatimi çeken bazı ayrıntılar gördüm. Yerel yönetime ettiğim birkaç telefon sonucunda bu ayrıntıları bizzat incelemem gerekecek kadar önemli buldum. Peter da ufacık geçiştiren bir hareket yaparak, ama bu hiç açıklayıcı bir yanıt olmadı dedi. Sandalyesinde genç kadına doğru eğildi. Gördüklerimizi dinlemek istiyorsunuz ama hem Seabird'de hem de ben de, öncelikle hastanenin güvenlik görevlileriyle sonra da ilçenin cinayet masasının polisleriyle yaptığımız görüşmelerden kalma yara bereler var. Zannedersem ciddi bir suçla haksız yere suçlanarak ilçe hapishanesinde birer tecrit hücresine kapatılmamız şans eseriydi. Dolayısıyla size yardım etmeyi kabul etmeden önce sizden bir kere daha neden bu vakayla ilgilendiğinizi, bu sefer daha ayrıntılı olarak açıklamanızı rica edeceğim. Doktor Gültil'in yüzünde hafif bir hayret ifadesi belirmişti. Sanki bir hastanın aklı yerinde birini sorgulaması, kurallara bir şekilde aykırıydı. Peter dedi kasılarak. Bayan Jones Suffolk ilçesi savcılarındandır. Bence soruları onun sorması gerekiyor. İtfaiyeci başını aşağı yukarı salladı. Genç kadına alçak sesle sizi daha önce gördüğümü biliyordum dedi. Herhalde mahkemede gördüm. Lucy cevap vermeden önce bir iki saniye Peter'a baktı. Bir takım dava oturumlarında tam karşınızda oturuyordum. 2 yıl kadar önce Anderson yangını vakasında tanıklık ettiğinizi gördüm. O zamanlar henüz asistandım. Hafif suçlarla ve alkollü araç kullanma vakalarıyla ilgileniyordum. İçimizden bazılarının tanık olarak sorguya çekilişimizi görmemizi istemişlerdi. Peter gülümsedi. Hatırladığım kadarıyla bayağı iyi anlatmıştım dedim. Kundağın yangını çıkardığı yeri ben bulmuştum. Çok zekice işti. Depoda yanıcı malzemelerin durduğu yere yakın bir prizi kundaklamışlardı. Yangını kendi ürünleri çıkarmıştı böylece. Epeyce detaylı plan yapılmıştı. Ama iyi bir kundakçının farkı da yaptığı plandadır. Yangını planlamak, inşa etmek duydukları heyecanın bir parçasıdır. İyilerin farkı böyle meydana çıkar. İşte bu yüzden bizi izlemeye getirmişlerdi dedi Lucy. Sizin Boston itfaiyesindeki en iyi kundak araştırmacısı olacağınızı düşünüyordu. Ama işler yolunda gitmemiş galiba. Peter, ah diyerek biraz daha sırıttı. Sanki Lucy Jones bir espri yapmış ama Francis duymamıştı. Hakikaten öyle denebilir. Daha çok duruma bakış açınıza bağlı. Adalet, doğru yanlış kavramlarınıza falan. Fakat siz benim hikayemi dinlemeye gelmediniz, değil mi Bayan Jones?
Hayır.
Stajyer hemşirenin katledilmesini araştırmaya geldim. Peter, Lucy Jones'a baka kaldı. Bakışların Francis'e, odanın arka tarafında dikilmekte olan koca kara ile küçük karaya, son olarak da hap yutturana kaydırdı. Doktor masasının arkasında biraz tedirgin oturuyordu. Peter Francis'e dönerek ağır ağır acaba neden dedi. Neden Bostonlu bir savcı işini gücünü bırakıp onu yetki bölgesinin çok dışında cereyan etmiş, sorumlusu olarak bir kişinin zaten tutuklanıp suçlu bulunduğu bir vaka hakkında iki tane deliği soru sormak için arabayla ta Western State Hastanesi'ne gelir. Seabird. Bu cinayetin bir yönü savcının merakını kabartmış olmalıdır. Ama hangi yönü? Bayan Jones'un koşa koşa buraya gelip iki çatlakla konuşmayı talep etmesine ne sebep olmuş olabilir? Francis Lucy Jones'a baktı, kadın da itfaiyeci Peter'a bakıyordu. Francis'in adını tam koyamadığı, ilgi ve tanıma karışımı bir şey vardı bu bakışlarda. Geçmek bilmeyen bir andan sonra Francis'e dönüp, yüzündeki yara izine doğru çarpılan hafif bir sırıtışla Bay Petrel, bu soruyu yanıtlayabilecek misiniz?'' diye sordu. Francis bir an düşündü. Kısa sarıyı hayalinde tam buldukları andaki gibi canlandırdı. Sonra ceset dedi.
Lucy gülümsedi. ''Evet, aynen öyle Bay Petrel. Size Francis diyebilir miyim?''
Francis başıyla onayladı. ''Ne olmuş cesede?''
''Bir şey değişikti.''
''Bir şey değişik olabilir.'' diye devam etti Lucy Jones. İtfaiyeci Peter'a baktı. ''Burada araya girmek ister misiniz?'' Peter kollarını önünde kavuşturarak ''Hayır.'' dedi. ''Seabird gayet iyi gidiyor. Devam etsin lütfen.''
Lucy yeniden Francis'e baktı. Sonra Francis bir anda geri yaslandı. Sonra aynı hızla öne eğilirken kadının nereye varmaya çalıştığını düşündü. Aklına defalarca kısa sarının görüntüleri geldi. Vücudunun ölümle bükülmüş hali ve giysilerinin düzenlenmiş şekli. Bunların hepsinin bir yapboz olduğunu, karşısında oturan güzel kadının da bu yapbozun bir parçası olduğunu fark etti. Birdenbire parmaklarındaki boğumlar dedi.
Lucy başını onay anlamında sallayarak öne eğildi. Parmaklarını anlat dedi, sana nasıl göründü? Doktor Guptill aniden araya girdi, polis fotoğraf çekti Bayan Jones. Onları inceleyebilirsiniz herhalde. Bunun neden bu kadar? Fakat kadın Frens'e devam et anlamında bir hareket yapınca şikayetleri söndü. Sanki biri kesmişti, katil kesmişti dedi Francis. Lucy başıyla onayladı. Şimdi bana şu suçlu bulanın adı neydi sahi?
Sırık dedi itfaiyeci Peter. Sesi kalınlaşmış, daha sağlam bir tını yerleşmişti.
Evet, ikimizin de tanıdığı bu Sırık denen adam neden yaptı böyle bir şeyi?
Yok, sebebi yok.
Genç kadını neden o şekilde işaretlemiş olabilir? Bir sebep gelmiyor mu aklınıza? Önceden bir şey söylemedi mi? Bir davranışı dikkatinizi çekmedi mi? Anladığım kadarıyla epey huzursuzmuş.
Hayır dedi Francis. Kısa sarının ölümüyle ilgili hiçbir şey benim Sırık hakkında bildiklerime uymuyor.
Anlıyorum dedi Lucy başını sallayarak. Bu beyana katılıyor musunuz doktor?
Doktor Guptill'e döndü.
Kesinlikle hayır dedi doktor hararetle. Adamın cinayetten önceki davranışları abartılıydı. Ziyadesiyle diken üstündeydi. Gecenin önceki saatlerinde hemşireye saldırmaya çalıştı. Geçmişte pek çok defa şiddet gösterme tehdidinde bulunmaya eğilimli olduğunu gösterdi. Huzursuzlanmış halinde de hastane çalışanlarının olacağından korktuğu gibi artık kendini tutamadı. Yani bu hastaların değerlendirmesine katılmıyorsunuz.
Katılmıyorum. Zaten polis de yatağının yakınlarında kanıt buldu. Gece gömleğinin üstünde kanıtında katledilen hemşireye ait olduğu kesin.
Lucy soğuk soğuk, bu ayrıntılardan haberdarım dedi. Yeniden Francis'e döndü. Belirgin şekilde yumuşamış bir sesle, kayıp parmaklara dönebilir misin Francis diye sordu. Gördüklerini tüm ayrıntılarıyla tasvir et lütfen.
Herhalde 4 boğum kesilmişti, eli bir kan gölü içindeydi.
Francis kendi elini kaldırıp gözünün önüne tuttu. Sanki kendi parmakları kesilse elinin nasıl olacağını görebilecekti. Eğer arkadaşınız sırf bunu yaptıysa, Peter Lucy'nin sözünü kesti. Bazı şeyler yapmış olabilir ama onu yapmamıştır. Hele hemşirenin ırzına kesinlikle geçmemiştir. Nereden biliyorsun dedi Doktor Gülptilil öfkeyle. Söylediğin varsayımdan ibaret. Benzer bir şekilde kesilmiş organlarla karşılaştım. Bu çok yöntemle yapılabiliyor. Hatta kazayla bile olabiliyor. Sırığın bir sebepten hemşirenin elini kesmeye muktedir olmadığı ya da bu durumun meçhul başka sebepleri olabileceği tahminden ibaret. Nereye varmaya çalıştığınız aşikar, Bayan Jones. Bence bu imanız hem hatalı hem de hastanenin huzurunu bozması son derece muhtemel. Lucy yeniden psikiyatriste dönerek öyle mi dedi. Açıklama talep etmediği belliydi. Durakladı, sonra hastalara baktı. Bir soru daha sormak için ağzını açacaktı ki sözcükleri telaffuz edemeden Peter araya girdi. Prens'e hitabeten fakat Lucy'ye bakarak biliyor musun Seabird dedi. Şimdi kafamdan bir şey atacağım. Bence bu genç savcı hanım daha önce kısa sarınınkine benzeyen pek çok ceset görmüş. O cesetlerin hepsinin elinde de kısa sarınınki gibi bir veya birden çok parmak boğum eksikmiş. Tahminim öyle. Lucy Jones gülümsedi ama zerre kadar neşe yoktu bu gülümsemede. Francis bunun duyguları maskelemekte kullanılan bir gülümseme olduğunu düşündü. İyi bir tahminde bulundun Peter dedi. Peter gözlerini düşünüyormuş gibi daha da kısarak arkasına yaslandı. Ağır ağır konuşmaya devam etti. Prens'e hitaben konuşuyordu ama sözleri aslında karşısındaki kadına söylüyordu. Ziyaretçimizin nedense kendini o kadınların parmaklarını kesen adamı bulmaktan sorumlu hissettiğini düşünüyorum Seagull. O yüzden koşa koşa buraya geldi ve bizimle konuşmaya bu kadar hevesli. Bir de ne var biliyor musun Seagull? Prenses cevabı şimdiden hissedebiliyordu ama ne var Peter diye sordu. Eminim ki Bayan Jones geceleri gece yarısından sonraki koyu karanlıkta Boston'daki odasında ter içinde çarşafları karmakarışık olmuş halde bir başına yatarken o kesilen parmaklara ve onların ifade ettiği anlama dair kabuslar görüyor. Prenses hiçbir şey demeden Lucy Jones'a baktı. Kadın başını yavaş yavaş yukarı aşağı sallıyordu. 9. Kalemimi yere düşürdüm, duvardan uzaklaştım. Midem hatıranın gerilimiyle kaynıyordu. Boğazım kurumuştu, kalbimin küt küt attığını hissedebiliyordum. Karşımdaki kötü beyaz boyalı duvarın üstünde yüzen kelimelerden ayrılıp dairenin ufak banyosuna gittim. Sıcak su musluğunu açtım, duş da açtım. Odayı yapış yapış nemli bir sıcaklıkla doldurdum. Sıcak üstümden kayıp geçti. Çevremdeki dünya sise dönüştü. Papyutturanın ofisinde durumun gerçek yüzünün şekillenmeye başladığı anları böyle hatırlıyordum işte. O da buğulandı. O gün olduğu gibi astımlılarınkine benzer bir nefes tıkanıklığı hissediyordum. Aynadaki yansımama baktım. Sıcak her şeyi bulandırıyor, belirsizleştiriyor. Sanki köşelerini yok ediyordu. Şimdiki yaşlanmakta olan, saçları dökülen, derisi kırışan halimde mi, yoksa o zamanki gençliğimde sorunlarımın birbirine geçtiği, hayal gücümün de derim ve kaslarım kadar gergin olduğu halimde mi olduğunu ayırt etmek güçleşiyordu. Aynadaki aksimin arkasında ilaçlarımın dizili olduğu raflar vardı. Ellerimin felç olmaya başladığını hissedebiliyordum ama daha kötüsü içinde hissettiğim gümbürtülü deprem gibi sarsıntıydım. Kalbimin topografyası sismik değişikliklere uğruyormuş gibiydi. İlaç almam gerektiğini biliyordum, sakinleşmeliydim. Duygularımın kontrolünü yeniden ele geçirmeliydim. Derimin altında gezinen kuvvetleri sindirmeliydim. Deliliğin fikrimi çalmaya çalıştığını hissedebiliyordum. Yokuştan aşağı kayarken tutunmak için kayaya saplanan tırnaklar gibi. Aniden dengesini kaybettiğini ve bir an sendeleyen, kayarsa düşeceğini, bir şeye tutunmazsa cehennemin dibine dek düşeceğini bilen bir dağcı gibiydim. Aşırı sıcak bir soluk verdim, zihnim kavrulmuştu. Lucy Jones'un Peter'la bana eğilirken söylediklerini duyabiliyordum. Kabustan uyanmak kolaydır Peter demişti. Ama kabusun dehşeti geçtikten sonra geride kalan düşünceler ve fikirler, kabusun kendisinden bile kötüdür.
Peter başıyla onayladı. O çeşit uyanışlara aşinayım dedi çok alçak bir sesle. Kas katı resmiyeti aralarındaki bir boşluğu doldurmuştu. Odada toplanmakta olan düşünceleri Doktor Gültilil dağıttı. Kuru bir müdahaleyle. Hey bana bakın dedi. Bu konuşmanın gidişatından hiç hoşnut değilim.
Bayan Jones, üstüne kafa yorması oldukça güç bir şeyi ima ediyorsunuz.
Lucy Jones doktora döndü. Ne ima ettiğimi düşünüyorsunuz diye sordu.
Francis kendi kendine, bu da onun için savcı dedi.
Yatsımak, itiraz etmek ya da kaçamak cevap vermek yerine doktorun sorusuna soruyla karşılık veriyordu. Sık sık aptalca konuşsa da aptal olmayan hap yutturan da psikiyatristlerin yabancısı olmadığı bu tekniği tanımış olmalıydı. Yerinde huzursuzlukla kıpırdandı, temkinliydi. Sesini tizleştiren gerilimin çoğunu atmıştı. Yaltak, hafif İngilizleşmiş hastane psikiyatri yöneticisi konuşması geri dönmüştü. Bence durumun, dilediğinizin tam tersi olduğunu gösteren koşulları görmeye yanaşmıyorsunuz. Talihsiz bir ölüm yaşandı. Yetkililer derhal çağrıldı. Suç mahalli profesyonelce incelendi. Tanıklar inceden inceye sorgulandı. Kanıt toplandı. Tutuklama yapıldı. Bunların hepsi koşullara ve prosedüre uygun şekilde gerçekleşti. Görünüşe göre artık yargı sürecinin başlayıp bir karara ulaşmasını beklemenin vakti geldi. Lucy cevabı düşünerek başını salladı. Doktor Frederick Alberlein'i ve Sir Robert Anderson'ı bilir misiniz? Hap yutturan iki adı zihninden geçirirken tereddütte kaldı. Francis onun zihninin dizin kartları arasında gezindiğini, hiçbir şey bulamadığını neredeyse görebiliyordu. Doktor Gülptilil, bu çeşit başarısızlıklardan nefret ederdi. Adam ne kadar az ya da ne kadar önemsiz olursa olsun hiçbir dezavantajını göstermiyordu. Bir an kaş çattı, dudaklarını büzdü, bir iki kere boğazını temizledi, sonra cevabını başını iki yana sallayarak verdi. Ne yazık ki hayır. Bu iki isim bana hiçbir şey ifade etmiyor. Rica edersem konumuzla ne alakaları olduğunu açıklar mısınız? Lucy buna doğrudan cevap vermek yerine, belki onların bir çağdaşı olan bir beyi daha iyi tanırsınız doktor dedi. Tarihte adı Karındeşen Jack olarak geçer.
Gutil'in gözleri kısıldı, elbette. Özellikle suçlarının vahşiliği ve kötü şöhretinin yaygınlığı yüzünden bir takım tıbbi ve psikiyatrik metinlerde, bir kısım dipnotlarda bahsi geçer. Diğer iki isim ise Aberline 1888'de Whitechapel cinayetlerini araştırmaya atanan dedektifti. Anderson onun üstüydü. Dönemin olaylarını bilir misiniz?
Doktor omuz silkti. Çocuklar bile karın deşeni bir şekilde bilir. Adı tekerlemelerde, şarkılarda geçer. Bunlar da zannedersem romanların yazılıp filmlerin çekilmesine ön ayak oldu. Lucy devam etti. Haberlerde neredeyse sadece cinayetlerden bahsediliyordu. Halk korkuyla dolmuştu. Cinayetler bugün bile benzer olayların mukayese edildiği bir çeşit standart haline geldi. Fakat aslında belli bir bölgeyle ve çok belirgin bir kurban sınıfıyla kısıtlıydılar. Sebep oldukları korku yarattığı etkiye kıyasla orantısızdı. Tarihteki etkileri de böyle. Bilirsiniz, bugün Londra'da rehberli bir otobüste cinayetlerin işlendiği yerler...
Bayan Jones, bu tarih dersinin nedeni nedir? Bir şey açıklıyorsunuz ama bunun tam olarak anlaşıldığını sanmıyorum.
Bu olumsuz tepki Lucy'yi endişelendirmemiş gibiydi. Karındeşen cinayetleri neden kriminologların daima ilgisini çekmiştir biliyor musunuz doktor?
Hayır.
Nasıl aniden başladılarsa öyle aniden kesildiler. Yani sanki bir dehşet tıpası gibi aniden açılmış sonra da kapanmıştı. Tık bitivermişti. İlginç ama. 17. ayrımın sonu sayfa 140, devamı 18. ayrımda.